Ayrım 12. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 91. Kumaşın karışık deseni üzerindeki siyah lekeyi gördü ve birden gerçekte bir kimse olduğunu anladı. Evet, birisi. Bir kimse. Bir alçak. Kedilerini seven ve onları suya atıp gebertemeyen bir alçak. Bir sünepe. Çakıyı açtı, eğildi ve ipi kesti. Tam bir sessizlik. Hatta kendi içinde bile tam bir sessizlik vardı. Kendi kendisiyle konuşamayacak kadar kendinden utanmıştı. Sepeti tekrar yüklendi ve taş basamakları çıktı. Kendi kendini lanetleyen, hor gören bir insana bakmamak için başını çevirip geçer gibiydi. İçinde hala aynı sessizlik, aynı kuraklık. Merdiveni çıkıp kaldırıma ayak basar basmaz konuşmaya cesaret edebildi. O kan damlası neydi? Ama sepeti açıp bakamadı, topallayarak yürümeye başladı. Ben, pis, mundar, alçak. Ama içinde gene de ufacık bir sevinç vardı, Popeye'yi kurtarmıştı. Taksi diye bağırdı, taksi önünde durdu. Daniel, Montmartre sokağı 22 dedi. Şu sepeti yanınıza koyar mısınız? Bedenini otomobilin sarsıntısına bıraktı, kendini lanetleyecek kadar bile gücü yoktu. Sonra utanç ağır basmaya başladı ve apaçık kendini gördü. Hoş görülmesi olanaksız bir şeydi bu. Ne bütünüyle ne ayrıntılarıyla diye acı acı güldü. Şoföre para vermek için davranınca cüzdanının dolu olduğunu gördü. Neşesiz bir sesle para kazanmaya gelince evet dedi. Onu beceriyorum. Kapıcı kadın. Nihayet gelebildiniz Monsieur Serrano dedi. Şimdi sizi biri aradı, yukarı çıktı. Arkadaşlarınızdan biri, uzun boylu, böyle böyle omuzları var. Evde yok dedim. Öyleyse bir pusula yazar kapının altından atarım dedi. Sepete baktı. Aa dedi, kedileri geri getirmişsiniz. Daniel ne yapalım dedi. Belki ayıp ama onlardan ayrılamadım. Merdiveni çıkarken matüdür diye düşündü. Tam sırası şimdi. Bir başkasından nefret edebildiği için mutluydu. Üçüncü katın sahanlığında Matthew'yu gördü. Merhaba dedi Matthew. Seni görmekten umudu kesmiştim Daniel. Kedileri biraz hava aldırmaya çıkardım dedi. Yüzünde bir sıcaklık hissederek şaştı. Aceleyle yukarı çıkmıyor musun diye sordu. Çıkıyorum. Senden isteyeceğim bir şey var. Daniel yan gözle baktı ve Matthew'nun toprak rengi yorgun yüzünü gördü. Berbat halde diye düşündü. İçinde ona yardım etmek isteği uyandı. Çıktılar. Daniel anahtarı kilide soktu, kapıyı açtı. Geç dedi. Elini Matthew'nun omzuna koymuştu, hemen çekti. Matthew Daniel'in odasına girdi ve koltuklardan birine oturdu. Kapıcının anlattıklarından bir şey anlayamadım dedi. Kedileri kız kardeşine götürdüğünü söyledi. Kardeşine barıştın mı? Daniel'in içinde birden bir şey buz gibi oldu. Nereden geldiğimi bilse ne yapardı diye düşündü. Arkadaşının insanın içine işleyen akıllı gözlerine baktı. Şu anda onu hiç sevmiyordu. Doğru diye düşündü. O normal bir insan. Aralarında bir anda derin bir uçurum açılmış gibiydi, güldü. Ha evet dedi, kız kardeşim. Bu suçsuz küçük bir yalandan başka bir şey değildi. Matthew ısrar etmedi, etmeyeceğini biliyordu. Çünkü o, Daniel'i bir mitoman olarak kabul etmişti ve onun yalan söylemeye iten nedenleri sormazdı. Bu davranış Daniel'i deli ediyordu. Matthew sessizce sepete bakıyordu. Daniel, izin verir misin dedi. Şu anda tek düşüncesi sepeti açabilmekti. O kan damlası neydi? Düşünceli bir yüzle diz çöktü. Kapağı açar açmaz üzerine atılacaklar. Ve yüzünü onlara kolaylık olsun diye sepete biraz daha yaklaştırdı. Kapağı açarken düşünüyordu. Küçücük bir can sıkıntısı ona iyi gelir. Böylelikle o her şeyi bilirim havalarından bir an olsun vazgeçer. Pope homurdanarak sepetten fırladı. Hışımla mutfağa gitti. Scipion da çıkmıştı. Soylu ve ağırbaşlı hali gene üzerindeydi. Ama daha inanmışa benziyordu. Dolaba kadar hesaplı adımlarla yürüdü, durdu, sinsice çevresine baktı ve yatağın altına girdi. Malvina kımıldamıyordu, yaralanmış. Sepetin dibinde serilmiş yatıyordu. Daniel parmağını çenesinin altına soktu, başını zorla yukarı kaldırdı. Burnunun üzerine berbat bir tırmık yemişti ve sol gözü kapanmıştı, artık kanamıyordu. Burnun üzerinde siyahımsı bir kabuk vardı. Çevresinde tüyler sert ve yapış yapıştı. Ne var? Matthew ayağa kalkmıştı ve kediye ilgiyle bakıyordu. Bir kediyle böyle uğraştığım için beni komik buluyor. Ama kedinin yerine bir saksı olsaydı iş değişirdi tabii. Bilmem ne zamandan kalma bir saksı. Daniel, Malvina'nın suratı yırtılmış dedi. Bunu Pope yapmıştır. Delinin biri. Özür dilerim. Matthew, bir dakika izin verirsen şu yarayı temizleyeyim. Dolaptan bir şişe arnika ile biraz pamuk aldı. Matthew onun gidiş gelişlerini bir an gözleriyle kovaladı. Sonra bir ihtiyarın hareketiyle elini alnına götürdü, sıktı. Daniel, Malvina'nın yüzünü temizliyordu. Hayvan usulca debelendi. Daniel, usludur bakalım diyordu. Usludur, şimdi bitiyor. Matthew'yu sıktığını, tedirgin ettiğini sanıyordu ve bu düşünceyle pamuğu daha da bastırıyordu. Ama bir ara başını kaldırdı ve Matthew'nun kas katı gözlerle uzaklara, boşluğa baktığını gördü. Daniel en yumuşak sesiyle affedersin dedi, şimdi bitiyor. İyice temizlemek gerek, biliyor musun? Bu yaralar çok kolay iltihaplanır. Sıkılmıyorsun ya. Ve en güzel gülümseyişiyle ona baktı. Matthew ürperdi, gülmeye başlamıştı. İşine bak, dedi. Öyle gözlerini baygınlaştırıp bakmana gerek yok. Sıkılmıyorum. Gözlerimi baygınlaştırıp bakıyorum ha. Matthew'nun bu tepeden bakan hali insanı deli edebilirdi. Beni tanıdığını sanıyor. Küçük yalanlarımdan, gözlerimi baygınlaştırıp baktığımdan söz ediyor. Hayır, tanıdığı falan yok. Ama beni etiketleyip bir kutuya koyarak gönül eğlendiriyor. Daniel içinden gelerek güldü ve Malvina'nın başını usul usul dikkatle kuruladı. Malvina gözlerini yummuştu. Böyle ilk bakışta zevkle kendinden geçtiği sanılırdı. Ama Daniel hayvanın acı çektiğini biliyordu. Sırtını dostça, sevgiyle okşadı. Ayağa kalkarak, tamam dedi. Yarına bir şey kalmaz. Öbür hergelede öyle bir tırmık atmış ki. Matthew ilgisiz, Pope mi dedi. Kedi değil, kurt o. Birden, Marcel gebe dedi. Gebe mi? Daniel'in şaşkınlığı kısa sürdü. Ama şimdi kahkahayla gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. Demek buydu ha? Buydu demek. Öyle ya diye düşündü. O her ayın 30'u geldi mi başlıyor kan işemeye. Üstelik fare gibi de doğurur ha. Kadını bu gece göreceğini düşünerek yüzünü buruşturdu. Pöf! Dünyada elimi süremem ona. Matthew heyecansız. Boka battık yani dedi. Daniel ona baktı ve haklısın dedi. Anlıyorum. Sonra arnika şişesini yerine koymak için çabucak kalkıp arkasını döndü. Yüzüne karşı gülmekten korkuyordu. Annesinin nasıl öldüğünü düşünmeye çalıştı. Bu onu böyle durumlarda kurtarırdı. Bir iki sarsıntı ve titremeyle tehlikeyi geçiştirdi. Matthew, Daniel'in sırtından ciddi sesiyle anlatmakta devam ediyordu. Beni asıl şaşkına çeviren dedi, bunu sorun yapması. Sen Marcel'i çok görmedin. İyi tanımazsın. Bir çeşit valkirdir o. İyi niyette devam etti. Bir ev valkiresi. Bu onun için gerçek bir felaket oldu. Daniel sevecen bir yumuşaklıkla evet dedi. Senin için de keyifli bir şey değil herhalde. Yanına bile sokulamazsın. Ben olsam iğrenirim. Bence bu aşkı öldürür. Ona aşık değilim artık dedi Matthew. Değil misin? Daniel gerçekten şaşmıştı ve için için seviniyordu. Bu gece cümbüş var diye düşündü. Ona söyledin mi? Tabii söylemedim. Neden tabii? Bunu ona söylemen gerek. Başından savabilmek için. Hayır. Onu başımdan savmaya niyetim yok. Daniel eğleniyordu. Marcel'i bir an önce görebilmek için içi içini yiyordu. E'si bu dedi Matthew. Değişen bir şey yok. Ben artık sevmiyorsam bunun suçu onda değil ki. Ya kimde? Sende mi? Matthew sertçe. Evet dedi. Yani gene kaçamaktan onu görmeye gideceksin gene. Peki sonra ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki dedi Daniel. Bu oyunu çok uzatırsan sonunda ondan nefret etmeye başlarsın. Anladın mı? Matthew'un yüzü ciddi ve kararlıydı. Başının belaya girmesini istemiyorum. Daniel ilgisiz bir tavırla. Dedi. Niyetin kendini harcamaksa o başka. Matthew bu Hazreti İsa suratını takındı mı Daniel ondan nefret ederdi. Harcanacak neyim var zaten? Liseye derslere gideceğim. Ara sıra Marcel'i göreceğim. 2 yılda bir öykü yazacağım. Zaten bugüne dek bütün yaptığım bundan ibaret değil mi? Sonra Daniel'in onda ilk kez gördüğü acı bir gülümsemeyle ekledi. Ben bir pazar şairiyim. Hem ben Marcel'i seviyorum. Onu görememek bana acı verir. Ne var ki? Bu sevgi değişti. Aileden birini sever gibi bir şey. Sustular. Daniel, Matthew'nun karşısındaki koltuğa oturmuştu. Matthew, bana yardım etmen gerekiyor, dedi. İşi halledecek birini buldum, para bulamadım. Bana 5.000 kağıt borç ver. Daniel kararsız bir sesle 5.000 kağıt diye tekrarladı. Ağzına dek dolmuş, şişmiş cüzdanı ceketinin cebindeydi. O domuz tüccarı cüzdanı. Yalnızca açı vermek ve içinden 5 tane banknot çıkarmak yeterdi. Matthew eskiden ona kaç kere yardım etmişti. Matthew, yarısını sana ayın sonunda veririm, dedi. Üst tarafında 14 Temmuz'da, çünkü bayramda 2 aylık birden alıyorum. Daniel, Matthew'un kül rengi yüzüne bakarak herifin başı dertte diye düşündü. Sonra kedileri düşündü ve kendini taş gibi sert hissetti. Üzgün bir sesle 5.000 frank, dedi. Ama kardeşim, bu kadar param yok benim. Olsaydı çok üzüldüm vallahi. Geçen de bana çok iyi bir işin peşinde olduğunu söylemiştin. Ya, öyleydi. Ama o çok iyi iş mükemmel bir kazık oldu sonunda. Borsayı bilirsin. Hem mesele apaçık ortada. Borçlarımdan başka hiçbir haltım yok. Sesinde çok bir içtenlik yoktu, çünkü inandırmak istemiyordu. Ama Matthew'un inanmadığını görünce gene de öfkelendi. Tırsın gitsin. Kendini çok akıllı sanıyor. Benim içimi okuduğunu sanıyor hayvan. Hem ben ne diye ona yardım edecekmişim? İşi gücü çevresindekileri çemkirmek. Asıl dayanamadığı, katlanamadığı, Matthew'un bu en sıkıntılı anlarında bile yitirmediği doğal ve bütünlenmiş haliydi. Pekala, dedi Matthew. Demek gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Daniel, bu kadar ısrar ettiğine göre çok ihtiyacı olmalı diye düşündü. Yok ya, dedi, çok üzgünüm. Matthew'un rahatsızlığını hissederek rahatsız olmuştu. Ama bu çok da kötü bir his değildi. İnsanın parmağında tırnaklarından birinin ters dönüvermesi gibi bir şey. Daniel, başkalarının zor durumda kalmasından hoşlanırdı. Üzüntülü bir sesle, acele lazımdı değil mi? Başka birinden bulamaz mısın, dedi. Zaten biraz da onun için ya, Jack'tan almak istemiyorum. Daniel hayal kırıklığına uğramıştı. Öyle ya, dedi. Jack var. Hiç kaygılanma. Parayı cebinde bil. Matthew'un cesareti kırılmış gibiydi. Öyle değil, dedi. Jack, bana 10 para vermemeyi aklına koymuş, bu şekilde bana iyilik ettiğini sanıyor. Senin yaşında insan bağımsız olmalı diye de öğüt veriyor. Daniel ilgiyle, aa, dedi. Ama bu durumda mutlak verir. Hafifçe dilini çıkararak alt dudağını keyifle yaladı. İlk andan o insanları çileden çıkaran rahat tavrı ve yapmacık iyimserliği yakalayabilmişti. Matthew kızardı. Ona parayı niçin istediğimi söyleyecek değilim herhalde. Gerçekten, dedi Daniel. Bir an düşündü. O zaman geriye memurlara borç para veren yerler kalıyor. Şunu da söyleyeyim ki, insanlar oralarda çoğu zaman tefecilerin kucağına düşer. Ama sen bunu aldırmazsın. Eline para geçince artık az çok demezsin, verirsin, biter gider. Matthew birden ilgilenmiş göründü ve Daniel canı sıkılarak onun biraz rahatlamış olacağını düşündü. Kimdir o adamlar? İnsana parayı hemen verirler mi? Daniel heyecanla, yo hayır, dedi. Gene en azından bir 10 gün sürer. Soruşturma yapacaklar tabii. Matthew sustu, tartıyor gibiydi. Daniel birden yumuşak bir hareket hissetti. Malvina dizlerine sıçramıştı. Yumaklandı ve horuldamaya başladı. Daniel tiksintiyle, işte kin tutmayan biri diye düşündü. Hayvanı kayıtsız bir elle hafif hafif okşamaya başladı. Ne insanlar ne hayvanlar ondan nefret edemezlerdi. Belki o bön ve saf görünüşlü hareketsizliğinden, belki yüzündeki havadan. Matthew zavallı, küçük hesaplarına gömülmüş düşünüyordu. O da nefret etmemiş, küsmemişti. Daniel hafifçe eğildi ve Malvina'nın başını kaşımaya başladı. Eli titriyordu. Matthew'a bakarak, aslında sana bu parayı veremediğime sevinmem gerek, dedi. Düşünüyorum da, sen ki her zaman özgür olmayı istersin, işte karşına özgür olduğunu kanıtlamana yarayacak bir fırsat çıktı. Matthew anlayamamıştı. Özgür olduğumu kanıtlayacak bir fırsat mı, diye tekrarlayarak sordu. Evet, dedi Daniel. Marcel'le evlenmen yeter. Matthew kaşlarını çatarak baktı. Herhalde Daniel'in kendisiyle alay edip etmediğini anlamaya çalışıyordu. Daniel alçak gönüllü bir ciddiyetle bekliyordu. Delirdin mi diye sordu Matthew. Neden? Bir kelimecik söyleyeceksin ve tamam, yaşantın baştan aşağı değişecek. Bu insanın her zaman başına gelebilecek bir şey değil. Matthew gülmeye başladı. Daniel, işi alaya alıp kurtulacak diye düşündü. Keyfi kaçmıştı. Matthew, boşuna dedi. Beni deneyemezsin, hele şimdi. Daniel, az önceki iyimserliğiyle ne var dedi. Fena mı? İnsanın hiç istemediği bir şeyi yapması çok eğlencelidir. Bir başkası oluyormuş gibi gelir insana. Matthew alayla, hem de ne başka dedi. İstersen Luxemburg bahçesinde ellerinden tutup dolaştırdığım zaman kendimi başka biri hissetme zevki için sana da 3 tane çocuk çıkartayım. Ama haklı olduğum bir yanında yok değil. Büsbütün boktan bir herif olup çıkabilsem rahat edeceğim. Daniel yok diye düşündü. O kadar değil, sandığın kadar değil. Sonra gerçekten dedi. Büsbütün boku yemiş bir adam olmak çok da kötü bir şey olmasa gerek. Ama nasıl sonuna kadar, burnuna kadar boka batacaksın. Anladın mı? Gömüleceksin. Dediğin gibi evli barklı, çoluklu çocuklu bir adam. İnsan ne kadar rahat edebilir kim bilir. Matthew, biliyorum dedi. O tarif ettiğin adamlara her gün rastlıyorum. Öğrencilerin babaları geliyor mesela. 4 çocuklu okul aile birliği üyesi, boynuzlu herifler. Çok rahat görünüyorlar. Kilisede kutsanmış bir huzur içindeler. Daniel, kendilerine özgü bir de sevinçleri vardır onların dedi. Bakınca insanın başını döndürür. Peki sen kendini bir iyice tart bakalım. Bu sana gerçekten olmayacak bir şey gibi mi geliyor? Ben seni evli barklı bir adam olarak gözümün önüne getirebiliyorum. 6 aya kalmaz onlar gibi olursun. Besili, bakımlı, şakalar yapıp kahkahalar atan, pişmiş balık gözlü bir aile babası. Ben o zaman bile senden tiksineceğimi sanmıyorum. Matthew heyecansız. Senden de bu beklenir zaten dedi. Ama ben gene de ağabeyimden 5.000 kağıt istemeyi tercih ederim. Kalktı. Daniel de Malvina'yı yere bırakarak davrandı. Param olduğu halde vermediğim biliyor diye düşündü. Gene de benden nefret etmiyor. Bu heriflere ne yapmalı öyleyse? Cüzdan yerindeydi. Daniel'in eline atıvermesi yeterdi. Ona, al bakalım ahbap, seni biraz işletmek istedim diyebilirdi. Ama kendi gözünde tekrar küçük düşmekten korktu. Kararsız, üzüldüm dedi. Bir çare bulabilirsem sana yazarım. Matthew kapıya kadar geçirmişti. Matthew neşeli bir sesle, aldırma dedi, kendini üzme. Başımın çaresine bakarım ben. Kapıyı kapadı. Daniel onun çevik ayak seslerini dinleyerek bu işi bir daha düzenlememecesine koptu diye düşündü ve birden nefesi kesildi. Ama bu bir anlık bir duyguydu. Çok sürmedi. 1 saniye bile o rahat, ölçülü, kendi kendisiyle barışık tavrını bozmadı diye düşündü. Korkmuş, bombak olmuş ama bu yalnızca dışarıda. İçi gene rahat, gene huzurlu. Aynaya dönerek güzel, solgun yüzünü seyretti. Ama eğer Marcel'le evlenmek zorunda kalsaydı, bu değil 5.000'e, milyon papele değerdi diye söylendi. 12. ayrımın sonu, sayfa 98.